bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
100 soruda anayasanın anlamı. Mümtaz Soysal. Gerçek Yayın Evi. 11. baskı 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Zonguldak'ta doğan Mümtaz Soysal, Galatasaray Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile London School of Economics'te Amerika'nın Princeton ve California Berkeley Üniversitelerinde okudu. 1969'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Profesörü oldu. 1971'de aynı fakültenin dekanlığına seçildi. Başlıcaları Demokratik İktisadi Planlama İçin Siyasi Mekanizma 1959, Dış Politika ve Parlamento 1964, L'Action des Administres sur le Fonctionnement de Administration Publique 1966, Local Government in Turkey 1967, Anayasaya Giriş 1968 ve 1969 ve Dinamik Anayasa Anlayışı 1969 olmak üzere çeşitli yayınları var. 1961 Anayasası'nı 100 soruda anlatan kitabı 10 baskı yaptı. 12 Mart askeri müdahalesinden sonra fakülte dekanı iken gözaltına alınıp tutuklanan Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş kitabına ilişkin dava dolayısıyla 1,5 yıla yakın Mamak askeri tutukevinde kaldı ve hakkındaki 6 yıl 8 aylık ağır hapis hükmünün askeri yargıtayca bozulması üzerine çıkıp derslerine döndü. 1991'de Ankara Milletvekili seçilinceye kadar Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Anayasa Hukuku Profesörlüğüne devam eden Soysal, 1974-1991 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı. Açı sütununu şimdi de Hürriyet'te sürdürüyor. Tutukluluğundan sonra 1974'te Uluslararası Af Örgütü'nün Uluslararası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mümtaz Soysal, 1976-78 arasında aynı kurulun başkan yardımcılığını yaptı. Ve örgüt 1977 Nobel Barış Ödülünü kazanınca bu kuruluş adına geleneksel Nobel Konferansını Oslo'da verdi. 1979'da UNESCO'nun ilk Uluslararası İnsan Hakları Öğretim Ödülünü ve daha sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet ve Türk Tanıtma Vakfı Ödülleri ile Fransa'nın Ulusal Liyakat Nişanı'nı alan Profesör Soysal'ın elinizdeki kitabı, 1982 Anayasası'nı ondan öncekilerle birlikte inceleyip eleştirdikten sonra bu anayasayı gerçek bir toplum sözleşmesi durumuna getirmenin sağlıklı yollarını araştırıyor. Kitap, Osmanlı Devleti'ndeki anayasa hareketlerinden başlayarak günümüze kadarki gelişmelerin çizgisini de verdiği için Türk anayasa hukuku konusunda sorulabilecek bütün soruları kapsamaktadır. Sorulara verilen yanıtlar yalnızca maddelerin tekrarından ya da açıklanışından ibaret değildir. Kitabın bütününde hem eleştirici hem de çözüm arayıcı bir yaklaşım ağır basıyor. Önsöz. Bir anayasanın anlamını 100 soruda anlatmaya çabalamış bir kitap arkadan gelen bir başka anayasayı yine 100 soruda anlatmaya kalkışırsa çok güç bir işi başarmaya kalkışmış demektir. Önce sorular bakımından her anayasanın zihinlerde uyandırdığı ya da anlaşılması için gerekli kıldığı sorular başka başkadır. Hele söz konusu anayasa 1982 anayasası gibi kendinden önceki düzenlemenin biçimsel görüntüsü altında çok değişik anlayışlar getiren bir anayasaysa. Sonra anayasalar alanındaki birikimi aynı soru sayısı içinde anlatmanın güçlüğü var. Bütün anayasalar kendilerinden önceki siyasal gelişmelerin ve çözümlerin izlerini, tepkilerini taşır. Özellikle Türkiye'dekiler. Çünkü Türkiye'nin anayasa tarihindeki gelişmeler hem tutarlı ve yükselen bir eğri gibidir, hem de özgürlük ve otorite kutupları arasında bir sarkaç gibi gidip gelir. Belki iki sözü birleştirip zikzaklı bir çizgi demek daha doğru. 1921 ve 1924 anayasaları Osmanlı meşrutiyetlerinin ulusal egemenliği benimsemeyen sınırlı yaklaşımlarına bir tepkidir. 1961 anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğüne ve meclis içindeki iktidarların her şeyi yapabilme güçlerine karşı sınırlamalar, dengeler getirip bireyin özgürlüğüne hatta özgürleştirilmesine ağırlık verir gibidir. Onun yarattığı söylenen ortamın tepkileri ise 1982 Anayasası'nda yer alır. Böyle olduğu içindir ki 1982 Anayasası'nın ne olduğunu anlatmaya girişen her kitap mutlaka daha öncekilerden söz etmek, onlardan gelen izleri, kalıntıları, tepkileri ortaya koymak zorundadır. Anlattıkları başka türlü anlaşılmaz. Ama bunu 100 soruda yapmak demek, daha önce başka anayasalar için sorulmuş ya da sorulabilecek olan yüzlerce soruyu küçük çekirdeklere ama her biri koca evrenleri kapsayan atom çekirdeklerine dönüştürmek demektir. Kitabın uzunluğu büyük ölçüde bu etkenlerden kaynaklanıyor. Bir de altı çizilecek olanın altını iyi çizmek, vurgulanması gerekeni iyi vurgulamak çabasından. Ayrıca hiçbir ülkenin anayasa dünyası öbür dünyalardan etkilenmeden gelişemeyeceğine göre, Türk anayasalarını anlatırken zaman zaman bir İngiliz parlamentarizminden, bir Fransız deneyiminden ya da bir Alman düzenlemesinden söz etmek gerekince yanıtlar ister istemez uzuyor. Böylesine genişleyen, yazdıkça uzayan, uzadıkça yazılan bir kitabın dizgicisinden ciltçiye kadar bütün basım işçilerini ne kadar sıkıntıya soktuğu, hepsini ne ölçüde teşekküre layık kıldığı herhalde anlatmadan anlaşılır. Ama hiç kuşkusuz sıkıntının en büyüğü yayıncıdadır. Onun çektiklerini anlatmak ise 100 soruya sığmaz. Elinizdeki 10. baskı, 1982 Anayasası'na göre baştan başa yeniden yazılmış olan 6. baskının gözden geçirilmiş, 7. ve 8. baskılarına bir iki noktada düzeltme getiren son biçimidir. Bazı bölümler 1987'de ve 1993'te yapılan anayasa değişikliklerine ve çeşitli yasaların siyasal partiler düzeni ile seçim sistemine getirdiği yeniliklere göre değiştirilmiştir. Böylece her baskı bir anlama, Türkiye'nin anayasa hukukundaki dalgalanmaları yansıtan bir ayna oluyor. Bu aynaları karşılıklı ya da yan yana dizmek, aslında çok oturmuş bir hukuk alanı olması gereken anayasa hukukunun Türkiye'ye gelince değişik ışıklara ve farklı bakış açılarına göre nasıl biçimden biçime girdiğini daha iyi görmeye yarayabilir. Ankara, Kasım 1993. Mümtaz Soysal. 11. baskı için. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1991 genel seçimlerinden sonra başlayan ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1995 yılı Temmuz ayında sonuçlanan çalışmalar sonunda 1982 Anayasası'nda bazı değişiklikler yaptı. Başlangıç metnini ve 13 maddeyi kapsayan bu değişiklikler, 23 Temmuz 1995 günü kabul edilen ve 26 Temmuz 1995 tarihli resmi gazete ile yayınlanan 4121 sayılı yasayla gerçekleşti. Yasanın tümü oylanırken, kabul oyları 3'te 2 çoğunluğu aştığı ve Cumhurbaşkanı da halk oylamasını gerekli görmediği için anayasa değişiklikleri yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Anayasada yapılan 1995 değişiklikleri, bu baskıda ilgili oldukları sorular 31. 40. 45. 57. 58. 59. 60. 64. 65. ve 89. sorular içinde gerekli sayfaları eklenmiştir. Mümtaz Soysal. 1. Bölüm. Anayasa kavramı. Soru 1. Anayasa deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? Hukuk dilinde başka alanlara göre hayli yavaş gitmiş olan Türkçeleştirmenin belki de en önemli sonuçlarından biri anayasa gibi kendiliğinden anlaşılır sözlerin üretilmiş olmasıdır. Anayasa deyince birleşen sözcüklerin zoruyla öbür yasaların anası olan, onları doğuran, onlara kaynaklık eden bir yasa geliyor aklımıza. Biraz da yasaların en temel sayılanı, esas olan bir yasa. Nitekim Osmanlı Devleti'nde anayasa karşılığında kanuni esasi sözcüğü kullanılırdı. Anadolu Hareketi ile birlikte Osmanlı dönemindeki kanuni esasi sözü yerine Teşkilat-ı Esasiye Kanunu denmeye başlandı. Türkçe'de kullanılmış olan bu üç terim üzerinde biraz daha derinliğine düşününce açıkça anlaşılıyor ki, sonuncusu yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu terimi, daha çok bir devletin temel kuruluşunu, örgütleyişini ve işleyişini düzenleyen kuralların bütünü için kullanılmaya elverişli. Anadolu Hareketi başladığı zaman belki de devletin ve saltanatın temelinden yıkılacağı ve yerine yepyeni bir cumhuriyetin kurulacağı düşüncesini zihinlerde uyandırmamak için ayrı bir kanuni esası yapar görünmek istemeyenler Teşkilat-ı Esasiye Kanunu deyimini kullanmayı daha elverişli bulmuşlar. 20 Ocak 1921 tarihli anayasa bu adı taşıyor. Aynı ad, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te yapılan ve 27 Mayıs 1960'a kadar yürürlükte kalan daha sonraki anayasa içinde kullanılmış. Kuşkusuz şimdiki anayasa sözcüğünde de bu temel kuruluş anlamı var. Anayasa öyle bir yasa ki devletin temel yapısını ve bu yapının başlıca işleyiş kurallarını gösteriyor. Zaten Batı dillerinin pek çoğundaki anayasa sözüne kaynaklık eden Latince constitutio kelimesi de başlangıçta bir kimsenin parça parça bütün güçlerini bir araya getiren vücut yapısı ve fizik bütünlüğü anlamında kullanılmış, sonra da devletin temel yapılarını ve bu yapıların içindeki güçlerin durumunu gösteren belgeler için aynı terim kullanılmaya başlanmış. Bir de özellikle anayasa ve kanuni esasi terimlerinin daha çok üzerine basar göründükleri bir başka anlam daha var. Anayasa. Öbür yasaların üstünde onlardan daha temelli, daha geniş kapsamlı, neredeyse onları doğuran, onları analık eden, dayanak olan bir yasa. Anayasanın öbür yasalara göre daha fazla ağırlık kazanışı ulusların tarihinde oldukça yeni. Hukuk alanında ise bunun doğal sonucu öbür yasaların anayasaya uygunluğunu zorunlu saymak ve uygunluğu denetleyici mekanizmaları kurmak oluyor. Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşların ortaya çıkması hep bu düşünceden kaynaklanmaktadır. Demek ki anayasalar yalnız devletlerin temel yapılarını, örgütlenişlerini ve işleyiş kurallarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda çıkarılacak yasaların uymak zorunda olduğu temel ilkeleri de gösteriyor. Bu temel ilkeler ise çoğu zaman vatandaşların hakları ve özgürlükleri için yapılan uzun uğraşmaların sonunda ortaya çıkmış. Onun için anayasalardaki temel ilkeler daha çok vatandaşların temel hakları ve özgürlükleriyle ilgili. Bu bakımdan bir devletin anayasası, vatandaşların temel haklarını ve özgürlüklerini koruyan başlıca belge oluyor. Yalnız bir noktada yanılmamak gerek. Bir devletin kuruluşuyla, genel yapısıyla ilgili işleyiş kuralları, vatandaşlarının temel hakları ve özgürlükleri hep anayasa adını taşıyan bir tek metinde gösterilmez. Hatta bazen ortada anayasa adını taşıyan bir metin bile bulunmayabilir. Bunun en göze çarpan örneği İngiltere ya da resmi adıyla Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Orada anayasa kuralı sayılabilecek kuralların pek çoğu önemli bazı yasalara, bildirilere ve fermanlara dağılmış. Bunlardan başka sanki birer anayasa kuralıymış gibi uyulan, değiştirilirken pek titiz davranılan gelenekler de var. Ama bunlar herhangi bir belge veya yazılı bir hukuk kuralına dayanmıyor. Onun içindir ki bazen tutarlı ve sistemli bir tek metin haline getirilmiş, yazılı anayasalara karşılık yazılı olmayan anayasalardan söz edildiği olur ve bu bakımdan örnek sayılabilecek ülke olarak İngiltere gösterilir. Anayasaların bir de bükülgen bükülmez, yumuşak katı ya da Fransızcadan alınma terimlerle flexible rigid diye birbirinden ayrıldığı görülür. Hemen hemen hep aynı anlama gelen bu terimler anayasaların değiştiriliş biçiminden doğuyor. Bazı ülkelerde devletin temel yapısını ya da özgürlük düzenini gösteren kuralları değiştirmek, başka herhangi bir yasayı değiştirmekten farklı bir yönteme bağlanmış değil. Örneğin İngiltere'deki parlamento, özel bir görüşme yolu ya da çoğunluk aramaksızın, İngiliz devletinin temel kuruluşunda vatandaşların sahip oldukları haklar ve özgürlüklerde istediği değişikliği yapabilir. Bu durumda olan, yani anayasalarının değiştirilmesini sıkı kurallara bağlamamış bulunan devletlere bükülgen anayasalı devletler denir. Unutmamak gerekir ki çoğu zaman bu serbestlik olsa olsa biçimsel bir serbestlikten öteye geçmez ve değişikliği yapmak isteyenler hukuk kurallarının ötesinde çok daha önemli, çok daha etkili başka sınırlamalara uymak, örneğin kamuoyunun ve örgütlenmiş güçlerin tepkisini göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Anayasalarda özellikle haklar ve özgürlüklere ilişkin ilkeler ne kadar çok kimsece benimsenmişse, toplumda bunlara sahip çıkan ve bunlar değiştirildiği zaman tepki gösterebilen kişilerin sayısı ne kadar kabarıksa, rastgele değişiklik yoluna gitmek de o ölçüde güçleşir. Onun içindir ki, örneğin 1961 Anayasası'nın başlangıç kısmında görülen "Anayasanın asıl teminatı vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer alır" gibi bir söz ya da 1982 Anayasası'nın başlangıcında "Anayasayı demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet eden bir yaklaşım, ilk bakışta ne kadar romantik görünürse görünsün, özde hiç de yanlış sayılmaz." Hele bu haklar ve özgürlükler uzun kavgaların sonunda, hatta bazen kan akıtarak elde edilebilmişse, bunları benimseyenlerin değişikliklere karşı tepkileri de daha köklü olur. Ancak kişilerin teker teker gösterebilecekleri tepkiler ve direnişler, bir ülkenin siyasal yaşamı bakımından fazla önem taşımaz. Asıl önemli olan, kamu yaşamındaki ağırlıklarını artırmak için bir araya gelmiş insanların meydana getirdikleri örgütlerce ve kuruluşlarca gösterilen tepkidir. Siyasal partiler başta olmak üzere, sendikalar, dernekler ve meslek kuruluşları, bir ülkenin anayasasında değişiklik söz konusu olduğu zaman, bireylerin romantik sayılabilecek tepkilerinden çok daha etkili olurlar. Bunlara değişiklikleri bilim açısından değerlendirmekle ve gerekli uyarmalarda bulunmakla görevli olan üniversitelerin de tepkisini eklemek gerekir. Aslında bu kuruluşlardan anayasadaki ilkelerin, hakların ve özgürlüklerin hepsine birden sahip çıkmaları da beklenmemelidir. Bir işçi sendikasının ülkedeki çalışma düzeniyle ilgili ana kurallar üzerinde kıskanç davranmasından, üniversitelerin bilim özgürlüğü konusunda titizlik göstermelerinden daha doğal bir şey olamaz. Anayasaların kendileri gibi korunmaları için gösterilecek tepkilerin ve direnişlerin ağırlığı da toplum içindeki güçler dengesinin bir sonucudur. Dikkat edilecek olursa, anayasalarda kendi çıkarlarına uygun bir değişiklik yapmak isteyen güçler, bunu gerçekleştirmek için en elverişli zaman olarak karşı güçlerin dağıtıldığı, sindirildiği, etkisiz duruma getirildiği dönemleri seçerler. Türkiye'de 1961 Anayasası'nın 12 Mart 1971'den sonra geçirdiği değişiklikler bu tutumun en belirgin örneklerinden biri sayılabilir. Zaten çoğu zaman anayasaların değiştirilişleri gibi yapılışları da toplumsal güçlerin tam bir denge içinde bulundukları sırada olmaz. Anayasaların birçoğu içlerinde pek parlak deyimlerle belirtilen toplum sözleşmesi düşüncelerine, yani toplumun bütününce benimsenmiş bir belge olduklarını anlatan sözlere karşın aslında bir ihtilalin ya da yerleşik düzeni altüst edici büyük bir olayın arkasından yapılır. Bu gibi durumlarda da ister istemez o ihtilali gerçekleştiren ya da o büyük olayın en önemli etkeni sayılan toplum güçlerinin kendi çıkarları, hakları ve ülküleri birer anayasa ilkesi niteliğine bürünür. Anayasa yapıcılığındaki hüner, anayasanın yapılmasına yol açan büyük toplumsal olayın sağlamış olabileceği geçici kolaylıklara kapılmadan, asıl toplumsal dengeyi, daha doğrusu toplumsal güçlerin gelecekteki gelişmelerini göz önünde bulundurabilmektedir.